Ayrım 2.
Saffet, neyi yazamıyorsunuz? Komiser, araba yakmaya ilaveten komünistlik. İbrahim, ne komünistliği komiser bey? Komiser, canım şimdi siz söylemediniz mi? İbrahim, ben mi? Komiser, siz ya? İbrahim, ha ben. Ama biz burada kendi aramızda konuşuyorduk. Komiser, burasının karakol olduğunu unutuyorsunuz galiba. Polise döner. Aksi gibi benim de gitmem lazım. Sen buraya göz kulak ol. Çıkar. İbrahim, ah Faruk ah, bütün bunlara lüzum var mıydı? Saffet, zamanında çocuğunuzla tartışmak cesaretini göstermiş olsaydınız bugün hiçbirimiz burada olmazdık. İbrahim, ne yapmalıydık yani? Çocuğumuzun bizimle bir komünist gibi ileri geri konuşmasına müsaade mi etmeliydik? Sizce doğrusu bu muydu? Saffet, hiç şüpheniz olmasın. Bir çocuğun kafasındaki fikirlerin oluşması için birçok safhadan geçmesi lazım geldiğini bilmeyecek kadar cahil olmadığınıza eminim. İbrahim, çok teşekkür ederim. Saffet, ama birçok baba gibi siz de çocuğunuzun sizin için bir oyuncak, bir eğlence olmaktan çıkıp yetişkin bir insan haline gelmekte olduğunu görmekten tedirgin oldunuz. Onun büyüdüğünü, yavaş yavaş her konuda bir görüş sahibi olmaya başladığını görmezden, bilmezden geldiniz. İbrahim, rica ederim, kesin bu münakaşayı, ben çocuğumla tartışmam dedim. Saffet, ya, peki oğlunuzun nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz? İbrahim, zamanı gelince gelişecektir. Saffet, oysa bir hayvan bile yavrusunu yuvasına kapayıp onu sadece korumakla yetinmez. Onu her gittiği yere beraberinde götürür. Ona kendi küçücük dünyasındaki bütün tehlikeleri gösterir. O tehlikelere karşı nasıl savaşacağını öğretir, öyle değil mi? İbrahim, şüphesiz. Saffet, ama siz öyle yapmıyorsunuz. İbrahim, çünkü bir çocuk bir hayvan yavrusu değildir de ondan. Saffet, değildir tabii. Çünkü onun ayrıca bir düşünce dünyası vardır. Çünkü insan yavrusu düşüncenin engin denizine anasıyla babasıyla birlikte açılıp oradaki fırtınaları görüp tanımak ve onları anasıyla babasıyla birlikte göğüslemek, yenmek ihtiyacını duyar. Memleketimizde en önemli konuların çocuklara anlatılma işini okul ailelere bırakır, aileler okula bırakır. Cinsi konular, dini konular, rejim konuları. Bu konularda hep yanlış hareket etmişizdir. Çocuklarımız oradan buradan kaptıkları sakat düşüncelerle yetişirler. Ve bu iş burada böylece kalsa iyi ama kalmaz. Memleketteki bir takım çıkarcı güçler tarafından istismar edilir. İktidarlara istismar ettirilir ya da iktidar heveslileri tarafından istismar edilir. Ve bu konular böylece memleketimizin birer zaafı haline gelir. İbrahim, kısacası hayvanlar kadar dahi olamadığımı mı söylüyorsunuz? Saffet, kötü niyetle söylemedim. Dedim ya, çocukları çok severim ve bu dünyanın onların dünyası olduğuna inanırım. Onların dünyasında da tabiatıyla onların beğendikleri bir düzen olmalıdır. İbrahim, bunun ne kadar çılgın bir dünya olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Saffet, ben öyle düşünmüyorum. Çünkü istedikleri hiç de öyle verilemeyecek şeyler değil. İbrahim, hayret, demek siz bu çocukların ne istediklerini biliyorsunuz. Saffet, evet biliyorum. Ya siz? İbrahim, vallahi ben daha öğrenemedim ve öyle sanıyordum ki öğrenebilen tek bir kimse de yoktur. Ama şimdi görüyorum ki siz öğrenmişsiniz. Saffet, evet, onlar bağımsız Türkiye diye bağıra dursunlar. Bugün ekmeklik buğdayımız için Amerika'ya muhtaç olduğumuzu hepimiz biliyoruz. İbrahim, o halde NATO'dan nasıl çıkacağız? Amerikalılarla ikili anlaşmaları nasıl bozacağız? RCD teşkilatını nasıl bırakacağız? Ortak pazara da girmedik diyelim. Dost devletlerin harp gemilerine limanlarımızı da kapattık. Sefirlerden sefir beğenemedik. Ne olacak? Koskoca dünyada yapayalnız bir devlet olacağız. Böylesine yapayalnız bir devlet olalım da komünistlerin ağına mı düşelim? Saffet, neden duruma sadece bu yönden bakıyorsunuz? Yabancı devletlerin bize diplomatlıkla uzaktan yakından ilişkisi olmayan, değil yalnızca gençlerin, yetişkinlerin dahi milli hislerini rencide eden büyükelçiler göndermeleri şart mı? Hükümetlerimizin yabancı devletlerle ekonomik ilişkilerimizde onurumuzu incitmeyecek bir vakara sahip olmaları gerekmez mi? Evet, bugün başımızda bir Atatürk yok ama memleket gene o memleket, insanlar gene aynı insanlar. Zamanında Atatürk'ün gösterdiği cesaret ve vakarı, bugün hükümetlerimizin göstermemeleri için bir sebep göremiyoruz. Bunların önlenmesini istemek bu çocukların hakkıdır. Faruk, evet, bu bizim de memleketimiz. Onun hakkında endişelerimiz varsa bunu çevremize duyurmaya çalışmak hakkımız değil mi? Saffet, öyle ya, bir genç 18 yaşına geliyor. Sen reşitsin diyoruz. Artık bir yuva sahibi olabilirsin diyoruz. Yani o en büyük sorumluluğu dahi artık yüklenebilirsin diyoruz. Ama memleket idaresinde bir oyluk bile sözün olamaz diyoruz. Oldu mu ya? Bu onun için ne büyük bir azap, ne büyük bir umutsuzluktur. Gülay, kaldı ki yalnız bağımsız Türkiye diye de bağırmıyoruz. Halka dönük eğitim diyoruz. İdareye iştirak diyoruz. Köhnemiş bir eğitim programından kurtulmak istiyoruz. Öğretmenlerimizin bizimle daha yakından ilgilenmesini istiyoruz. İbrahim, bunları doğru dürüst söyleseniz de düzeltmeye çalışsalar olmaz mı? Bunun için adam öldürmek mi lazım? Saffet, değil mi? İnsana garip geliyor. Oysa bunlar vaktiyle sizin tabirinizde doğru dürüst söylenmiş ama çoktan unutuldu gitti. Bugünkü silahlı hareketlerin artık gençlerin geçmişteki o masum istekleriyle, o masum eylemleriyle hiçbir ilgisi kalmadı. O masum istekler, o masum eylemler bir takım çıkarcılar tarafından körüklendi. Türlü yönlere çekildi ve silahlı şiddet hareketlerine dönüştürüldü. İsteklerine zamanında kulak verilseydi, bugün çocuklarımız böylesine hırpalanmazlardı. Ama bunca yıl hep sağır kulaklara hitap edilmiş. İbrahim, eğer yapılabilecek şeyler olsaydı muhakkak ki yapılırdı. Demek ki değilmiş. Saffet, ama bunun nedenlerini araştırmak gerekmez miydi? Sonra bunlar yalnız bizim memlekette değil, başka memleketlerde de oluyor. Hem oralarda da henüz halledilmiş değil bu meseleler. Ben bunda bir hikmet var diye düşünürüm. Ya siz? İbrahim, belki. Saffet, bütün dünya gençliği ayakta. Bunca yıl durulmadıklarına göre suçu acaba biz büyükler, bütün dünyanın büyükleri, yaşlıları kendimizde aramamız gerekmez mi? İbrahim, vallahi ben bu mevzuda kendimi hiç de suçlu hissetmiyorum. Saffet, ama acaba gençler mi suçlu? Dünyanın değişmediğini söyleyemezsiniz. Eşyanın tabiatı değişmiyor ama eşyayla ilgili gözlemler, eşyayla ilgili bilgiler değişiyor. Bizse çocuklarımıza babadan gördüğümüz dersleri okutmaya, daha doğrusu ezberletmeye devam ediyoruz. Babadan gördüğümüz sosyoekonomik düzeni devam ettiriyoruz. Böylece biz doğduğumuzda var olan sömürü düzeni de aynen devam ediyor. Eskiden tek parça olan milletimiz bugün bölük pörçük olmuş. Gençliğinden tutun da işçisine varıncaya kadar bölünmüş. Basınsa işin ticaretine bakıyor. Her iki tarafı da körükleyip duruyor. İşinin durumuna göre aldığı krediye, matbaasının dışında yaptığı işlere, hükümete düşen işine göre tıpkı bir tüccar gibi davranıyor. Biraz daha, biraz daha kazanabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Milleti durmadan tahrik ediyor. İbrahim, yani ihtilal mi istiyor bu gençler? Siz de bunu tasvip mi ediyorsunuz? Faruk, ne ihtilali baba? Biz barış istiyoruz. Duymadınız mı? Birleşmiş Milletler Gençlik Kurultayı toplandı. Acaba merak edip de raporlarını okudunuz mu? İbrahim, okumadım. Faruk, tabii baksanıza merak bile etmemişsiniz. Raporda derslerimize çalışmadan sınıf geçmek istiyoruz. Yok bilmem vasatileri yükseltmek istiyoruz demiyorlardı. Amerika Vietnam'dan çekilsin, Çin Hindinden çekilsin. Rusya, Çekoslovakya'dan çekilsin. Bu memleketleri kendi davalarını halletmeleri için serbest bırakalım diyorlardı. Dünyadaki bütün memleketlerde sömürü düzenine son verilsin. Adaletli bir düzen kurulsun diyorlardı. Yani bırakın ihtilali, kimse kimseyi incitmesin istiyorlardı. Biz barış istiyoruz diyorlardı. İbrahim, herhalde bizden giden, elleri tabancalı gençler öyle söylemiyorlardı. Saffet, Bizden giden, elleri tabancalı olmayan gençler de öyle söylüyorlardı. İbrahim, öyleyse bütün bu kargaşanın, bu gürültünün, patırtının sebebi ne? Saffet, ufak bir azınlığın keselerini doldurmak için bütün bir millete tahakkümü, yani anayasamızın şiddetle men ettiği bir durum. Bunu siz de bildiğiniz halde tabii karşılıyorsunuz. Oysa gençler tabii karşılamıyorlar. Sizin ve benim köhnemiş düzenimize hayır demeleri bu çocukların hakkı. İbrahim, ben yaşadığım dünyada bir köhnelik görmüyorum. O sizin dünyanızda olsa gerek. Saffet, İkimiz de 35 milyonumuzda aynı köhnemiş dünyada yaşıyoruz. Siz gerçeklere gözlerinizi kapatıp sadece özel yaşantınızla ilgileniyorsunuz ve böylece mutlu olabiliyorsunuz. Gençlik hareketleri sizce kim kimi vurdu meselesinden başka bir şey değil. Neden yaptı sözü aklınıza gelmiyor da kim kime ne yaptı diye soruyorsunuz. Şiddet hareketlerine karşı çıkıyorsunuz ama sömürü düzeninin devam etmesine de göz yumuyorsunuz. Yani insanların tabancayla, tüfekle değil de yavaş yavaş gürültü edilmeden, ilikleri emilerek öldürülmesine razı oluyorsunuz. İşte gençler de bunu istemiyorlar. Yani yaşlıların bu düzenine hayır diyorlar. İbrahim, biz yaşlıları ve dünyamızı daha ne kadar hor görmeye devam edeceksiniz merak ediyorum. Halbuki bugün içinde yaşadığımız şu cemiyette iyiye, güzele ve ileriye doğru ne varsa, ne yapılmışsa bugünün 20 ila 30 yaşları arasında bulunan gençleri tarafından değil, 40 ila 70 yaşları arasında bulunan sizin ihtiyar dediğiniz o olgun insanları tarafından yapılmıştır. Bugünün ilmini, fennini, edebiyatını, bütün fikriyatını o ihtiyarlar yapmışlardır. Saffet, evet ama bugünün ihtiyarları dediğiniz geçmişin o gençleri de zamanında büyüklerine karşı gelmemişler mi? Onlar da gençliklerinde yaşlıların kendilerine verdikleri dünyadan çok daha iyisini kurabileceklerini hayal etmemişler mi? İbrahim, şüphesiz gençler yaşlıları hiçbir devirde beğenmemişlerdir. Onları iptidai bulmuşlar, anlayışsız bulmuşlar, hareketsiz, çekingen, hatta korkak olarak vasıflandırmışlardır. Ama işte bugünkü dünya onların eseridir ve hala da ne yapılıyorsa onlar yapıyorlar. Onun için yaşlıları hiçbir şey yapamayan mahluklar olarak kabul etmekle gençler fahiş bir hataya düşüyorlar. Çünkü onlar da bu devirleri geçirecekler. Zamanla sivri tarafları yontulacak, cesaretleri ölçüler içine girecek, taşkınlıkları yatışacak ve hakikaten kendilerine ve içinde yaşadıkları cemiyete faydalı olmak istiyorlarsa onlar gibi olmak icap ettiğini anlayacaklardır. Saffet, sözlerinizin doğru tarafları yok değil. Bu gençler yaşları ilerledikçe şüphesiz törpüleniyorlar. Gençliklerindeki gibi atak ve cesur olamasalar da kafaları kendilerinden evvelkilerden muhakkak ki farklı olur. Aksi halde dünyamız her nesilde bir arpa boyu kadar da olsa mesafe alamazdı. Aslında dünyamız yaşlılar ile gençler arasındaki bu kavgayla ilerlemiyor mu? Sağlıklısı da bu değil mi? İşte barış diye çırpınan gençler ve işte onların bu heyecanlarını kendi çıkarları uğruna kötü yollara döken yaşlılar. İbrahim, huzursuz. Bugünlük dersinizi burada kesseniz de ben birilerini bulmaya gitsem. Sabaha kadar burada bekleyemeyiz değil mi? Gel Melahat, gel Nermin, gidelim. Faruha, çabuk dönmeye çalışırım. Bakalım amcanı bulabilecek miyim? İbrahim, Melahat ve Nermin çıkar. Saffet, haydi sen de git Gülay. Gülay, ben gitmeyeceğim. Saffet, çok geç oldu Gülay, uykun gelmiştir. Gülay, benim mi? Hiç uykum yok babacığım. Asıl sen gitmelisin. Bütün gün ayaktaydın. Çok yorgunsundur. Saffet, yo, hiç yorgun değilim. Gülay, gözlerinden uyku akıyor baba. Saffet, esner. Tuhaf değil mi? Bu akşam hiç uykum yok. Polis, komiser de nerede kaldı? Pencerenin yanından kalkıp sobaya doğru yürür. Sobada ellerini ısıtır. Bari çaydanlığa su koyayım da ısına dursun. Duvara dayalı masanın üzerinden çaydanlığı alır. Yandaki odanın kapısından çıkar. Mustafa, sobanın yanından masaya doğru yürür. Ben de bardakları yıkarım. Bardakların olduğu tepsiyi alır, yan odaya geçer. Faruk, ben iyice ısındım. Sobanın yanından çekilir, masaya doğru gider ve oturur. Polis, yan odadan çıkar. İçerisi de amma soğukmuş. Çaydanlığı sobanın üstüne koyar, sobanın ateşini eşeler, ellerini ısıtır. Mustafa, yan odadan çıkar. Sular ne kadar da soğuk, bardakları yıkarken ellerim dondu. Tepsiyi masaya bırakır, sobaya yanaşır, ellerini ısıtır. Gülay, Saffet'in yanına oturur. Babacığım, ne diyordum? Saffet, Gülay'a. Yüzün çok solmuş, keşke gitseydin eve Gülay. Gülay, hiç istemiyorum baba. Saffet, ben Faruk'u beklerdim. Gülay, Saffet'e sarılır. Babacığım, babacığım. Ağlamaya başlar. Saffet, aa bak bu olmadı işte. Bunda ağlayacak bir şey yok ki. Bak göreceksin, sabaha kalmayacak, hep beraber çıkıp gideceğiz buradan. Gülay, sahi mi söylüyorsun baba? Saffet, tabii ya. Hem artık sana bir yardımcı bulsak da şu ev işlerinden biraz kurtulsan. Gülay, neden baba? Saffet, sen fark etmiyorsun ama son zamanlarda çok yoruldun. Bu yıl derslerin de yüklü. Evin işleriyle birlikte fazla geldi. Eski neşen kalmadı. Annenin hastalığı seni iyice yordu. Gülay, hiç de öyle değil babacığım. Nereden çıkardın bunları şimdi? Saffet, eskiden akşamları eve geldiğinde hem iş görürdün hem de cıvıl cıvıl konuşurdun. Artık cıvıldamıyorsun da ondan diyorum. Benimle eskisi gibi konuşmuyorsun. Gülay, konuşmuyor muyum? Saffet, konuşmuyorsun ya. Güler, akşamları eve geldiğinde ağzını bıçaklar açmıyor. Gülay, dalgın. Öyle mi? Saffet, Gülay'ın gözlerine bakmaya çalışır. Hem eskisi gibi bana her şeyi de söylemiyorsun. Seçerek söylüyorsun. Kendine sakladıkların oluyor. Tıpkı şimdi yaptığın gibi. Gülay, gözlerini kaçırır. Yanılıyorsun baba. Saffet, acaba yanılıyor muyum? Gülay, cesaretle. Babacığım, aslını istersen şu son günlerde çok sıkılıyorum. Saffet, neden? Neden sıkılıyorsun? Gülay, işte seninle eskisi gibi konuşmadığıma sıkılıyorum. Başını Saffet'in omzuna yaslar. Neden öyle oluyor sanki? Oysa Faruk'la çok rahat konuşuyorum. Okulda konuşuyorum, okuldan eve gelene kadar konuşuyorum. Ama sonra... Saffet, güler. Gördün mü ya? Bir sebebi varmış yorgunluğunun. Okulda cıvıldamaktan, okuldan eve gelene kadar cıvıldamaktan, evde cıvıldamaya gücün kalmıyormuş. Gülay, alay etme baba, ben çok ciddi konuşuyorum. Bunun böyle olmasına çok üzülüyorum. Saffet, nasıl olmasına? Gülay, yani akşamları Faruk'tan ayrılıp eve girince, bakıyorum onunla konuşacaklarım bitmemiş, sıkılıyorum. Keşke evde o da olsa... Hep beraber konuşsak diyorum içimden. Babacığım, oysa seni ne kadar çok seviyorum. Of, neden böyle oluyor sanki? Saffet, üzülme yavrum. Ben de bir zamanlar annenle tıpkı senin Faruk'la konuştuğun gibi konuşurdum. Sonra evlendik. Konuşmaya da devam ettik. Çok mutlu olduk. Derken sen doğdun. Annen şimdi hasta ama ben onun Allah'ın yardımıyla iyi olacağına inanıyorum. Sen ona yardım ediyorsun. Bunun için sana minnettarım. Ama biliyorum ki bir gün gelecek sen de bir yaşıtınla bir arada olmak isteyeceksin. Bunu bekliyordum. İşte oldu. Bunda yanlış bir şey yok ki. Bir gün senin de kendi evin, kendi yuvan olacak. Esner, masaya yaslanır, uyuklamaya başlar. Gülay, benim bir tanecik babacığım. Faruk sobanın başına gelir. Gülay da onun yanına sokulur. Babanın senin hakkında düşündükleri için çok üzüldüm. Faruk, aldırma, ben artık alıştım. Polis iki çay bardağını doldurur, Gülay'a ve Faruk'a verir. Gülay, sağ ol. Faruk, sağ ol kardeşim. Polis ve Mustafa da bardaklarını doldururlar. Kenardaki sandalyelere oturup içmeye başlarlar. Gülay, Faruk. Faruk, efendim. Gülay, sen rejimi demokrasi olmayan bir memlekette yaşayabilir misin? Faruk, çoğunluğun yararına olacağına inanırsam isterim tabii. Gülay, bana öyle geliyor ki sen özgür olmadan yaşayamazsın. Faruk, özgürlük nedir ki? Bizdeki gibi insanların gönüllerince açlıktan, açıklıktan ölmesi mi? Gülay, Öyle deme Faruk. Sen daha toplumun kurallarına dahi tahammülü olmayan, onları hiçe sayan ya da hiçe saymak isteyen bir insansın. Nasıl olur da yaşantının güdümlü olmasını istersin? Davranışların daima kendi kafanın doğrultusundadır. Bir bakıma bu cesaret işi sayılır. Ama böyle bir insan hiç özgürlüksüz yaşayabilir mi? Bana öyle geliyor ki, öyle bir memlekette sen bir dakika bile duramazsın. Faruk. Haklısın ama ben demek istedim ki öyle bir hayata bayılmam ama başkalarının rahatı için kendimden fedakarlık edebilirim. Gülay. Ama bir yandan da bağımsız Türkiye diye bağırıyorsun. O zaman bu bir çelişki olmuyor mu? Faruk. Galiba oluyor. Güler. Biliyor musun Gülay? Hayatta senden başka yanında rahat konuştuğum kimse yok. Gülay. Nasıl rahat? Faruk. Yani insan konuşurken karşısındakinin kendi hakkındaki düşüncelerini hesap eder, ona göre konuşmaya çalışır. Halbuki senin de öyle olmuyor. Öyle rahat hissediyorum ki kendimi senin yanında. Beynimi sıkıştıran duvarları sanki yara yara konuşuyorum. Kafamda yeni yeni fikirler oluşuyor. Ben senin yanında yaşıyorum Gülay. Hep seninle olmak istiyorum. Başını pencereden yana çevirir. Gülay da dışarı bakar. Hava ne kadar da rüzgarlı bugün. Bulutlar da ne kadar alçak. Gülay. Gülay. Efendim Faruk. Faruk. Acaba sen de benim gördüğümü görüyor musun? Gülay. Neyi Faruk? Faruk. Bulutlar duruyor da rüzgar sanki evleri sürüklüyor. Durur. Gülay. Gülay. Efendim. Faruk. Bugün ekonomik açıdan bağımsız bir insan olmayabilirim. Gülay. Evet. Faruk, ama okulu bitirdiğim zaman ben de mutlaka bir iş sahibi olacağım. Kendi evim olacak. Sen de o zaman o evde benimle birlikte yaşamak ister misin? Gülay, isterim. Faruk, ama ben şimdi hapse gireceğim. Gülay, olsun, ben seni ölünceye kadar beklerim. Faruk, Mustafa'ya seslenir. Gel Mustafa, iyice yaklaş sobaya. Gece ilerledikçe hava soğuyor. Gülay'a, Selvi ile İsmail'den bahsediyorduk da. Gülay. Kim onlar? Faruk. Pülümür'de yaşayan bir genç kız ile bir delikanlı. Gülay. Pülümür. Düşünür. Tunceli'deydi değil mi? Faruk. Bildin. Mustafa'ya döner. Nerede kalmıştık? Mustafa. İsmail'in gönlü Selvi'ye düşmüş diyordun. Ama Selvi de çok pahalıymış. 10 bin lira ile bir de radyo isterlermiş. Vay babam vay demiş İsmail. Düşmüş yollara. Anası babası yokmuş. Koşmuş ablasına. Abla demiş. Enişteme söyle Selvi'yi bana istesin. Enişte hainmiş. İsmail'den başlık alamazlar da kendisinden isterler diye gitmemiş. Gülay. Vah vah çok yazık olmuş. Sonra ne olmuş? Mustafa. Bunun üzerine İsmail'e ablası haber salmış. Selvi'yi ağanın oğluna alacaklar. Ne parası varsa toplasın gelsin diye. Halbuki İsmail hiçbir yerde iş bulamamış. Elindeki 3-5 kuruşu da bitirmiş, öylece dönmüş. Selvi'nin babası gurbetteymiş. İsmail Selvi'nin anasına varmış. Affedersiniz, ben bir çıplak adamım demiş. Anası da ona, Selvi'yi 10 binden aşağıya vermeyiz, radyodan vazgeçsek bile, diye cevap vermiş. Faruk, canım sizin o taraflarda başlık vermeye gücü yetmeyenler kızı kaçırırlar. Hemen yakın bir köyde düğün yapıverirlermiş. Düğün parasını çıkarmak için bir öküzü de mi yokmuş satacak? Mustafa, öküzü yokmuş satacak ama zaten işler sizin bildiğiniz gibi değildir oralarda. Selvi ağanın oğluna istemişler ya, ağa 10 bini de radyoyu da verecekmiş. Selvi ne kadar istemem diye direnirse dirensin, anası 10 bini de radyoyu da istiyormuş. Gülay, ne kadar da para canlısıymış Selvi'nin annesi. Mustafa, uzaktan öyle görünür. Ama bir de Selvi'nin anasının babasının durumunu düşün. 4 tane çocuk, baba gurbette çalışır, didinir. Ne kazanır ki? 4 çocuk dedim ya, 2 de ihtiyar. Ana ile babayı da katarsan 10 baş eder. Atlarındaki toprak ağanın. Ağa kirasını ister. Parasını alamazsa samanını ateşe vermekle işe başlar. Faruk. Ne zor bir durum. Gülay. Peki zavallılar ne yapmışlar? Mustafa. Onlar bir şey yapmamış ama ağa ilk tehdidini yapmış. Faruk. Ne yapmış? Mustafa. Aa, onların pisiğini yakmış. Of of, yanmış pisik, yanmış, koşmuş samana. Saman alev almış, çıkmış tütünü arşa. Bu işin başlangıcıymış daha. İbrahim, Melahat ve Nermin girerler. Kapı gürültüyle kapanır. Saffet uyanır. Saffet. Çok mu uyudun Gülay? Gülay. Çok ihtiyacın vardı baba. İbrahim, Faruk'a. Amcanı bulamadık. Haber gönderdik çabuk gelsin diye. Seher içeri girer. Hemen arkasından da komiser içeri girer. Gülay annesine koşar. Polis de komisere doğru gider ve paltosunu çıkarmasına yardım eder.